Ayrım 18. 28 Şubat ve Ordu Doğu Perinçek. Sayfa 211. Bu tuzaktan nasıl çıkarız? İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in seçim mesajı. 17 Nisan 1999. Güzel Türkiye'm, canım Türkiye'm. 19 Nisan sabahı gözünü açtığın zaman bir tuzağın içinde olduğunu göreceksin. Ülke gerçeğini bütün çıplaklığıyla ortaya koymak, bir çıkış yolu bulmanın her zaman birinci şartıdır. Erken seçim tuzağı. Türkiye bir erken seçim tertibiyle tuzağın içine itilmiştir. Bunu yapanlar Amerikancı, şer güçler ve onlara alet olanlardır. Korkmuşlardır. 2000 yılında yapılacak normal seçime kadar sol güç birliği yoluyla Cumhuriyet Devrimi Hükümeti yaratıcılığından telaşa kapılmışlardır. Bu erken seçim tertibi doğrudan doğruya 28 Şubat sürecini Cumhuriyet Devrimi'nin ikinci taarruzuna karşıdır. ABD dayatmasıyla erken seçimi Türkiye'nin önüne koyanlar, başarıya ulaşmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı 1998 Mart'ından itibaren üst üste nifak girişimlerinde bulunmuşlardır. Arkasından da sol güç birliği yoluyla Cumhuriyet Devrimi Hükümeti için mücadele eden İşçi Partisi'ne hedef alan bir devlet operasyonu tezgahlamış ve genel başkanını sahte belgeler düzenleterek hapse atmışlardır. Ve en son çarşılara bombalar atarak, valilere suikast düzenleyerek açıkça iç kargaşa tehdidinde bulunmuşlardır. Seçim, Fethullah Hoca'nın ödül törenine benzedi. Bu koşullarda seçim, seçimden başka her şeye benzemiştir. Bu seçimin Fethullah Hoca'nın ödül töreninden farkı kalmamıştır. Türkiye'ye dayatılan parlamento bir millet meclisi değil, fakat liderlerin atadığı bir kapı kulları meclisidir. 19 Nisan sabahı ceylan derisi koltuklara oturacakların çoğunun liderlerin etrafını sarmış mafya ve tarikat temsilcileri olacağı apaçık ortadadır. Holdinglerin ısmarladığı hükümet. Kurulacak hükümet daha sandıklara gidilmeden ABD güdümlü kuvvetler tarafından belirlenmiştir. Koçlar, Sabancılar bu seçime bir DSP-ANAP-MHP hükümeti ısmarladıklarını hiç çekinmeden gazete ve televizyonlardan açıklıyorlar. Turgut Özal'ı ve Çiller'i bu ülkenin başına musallat edenler de onlar değil miydi? Ecevit, Çiller oldu. ABD 28 Şubat sürecinin bu kritik anında artık Türkiye'de sağ partilerle bir hükümet kuramayacağını görerek Çiller'i bir kağıt mendil gibi atmış ve Ecevit'i Çillerleştirerek yeni hükümet formülünü hazırlamıştır. Şimdi bütün holdingler, mafyalar, başta Fethullah Hoca olmak üzere iyi huylu tarikatlar, Batı güdümlü anket kuruluşları seferber olmuşlar, Ecevit'i, Mesut Yılmaz'ı ve MHP'yi balon gibi şişiriyorlar. Milli güvenlik siyaset belgesinde tehdit kapsamı içine alınan ırkçı milliyetçilik ve ülkücü mafya uçtu uçtu yapılarak barajın üzerinden aşırılmak isteniyor. Fazilet Partisi ise her an devreye sokulacak bir alternatif olarak cepte tutuluyor. Holdingler solda bile kendine bir parti peylemişlerdir ve herkesin gözü önünde onu parlatmaktadırlar. İktidar da, muhalefeti de, solu da biz belirler ve biz denetleriz demektedirler. Emekçi özlemleri ve altı ok seçim yasaklısı. İşçi Partisi ise bu seçime bileklerinde kelepçeyle sokulmaktadır. Emekçi talepleri Kemalist devrimi tamamlama programı altı ok bu seçimin yasaklısıdır. Bu yapılan işe seçim denemez, orta oyunda denemez. Çünkü orta oyunda bir zarafet, bir latife ve sanat vardır. Büyük tehlike. Siyaset ve seçim, ırkçılık ve mezhepçilik zeminine oturtuldu. En tehlikelisi ülkemizde son 10 yıl içinde partiler ve seçim, bağnaz milliyetçilik, mezhepçilik ve tarikatçılık temeline oturtulmuştur. Bağnaz Türkçülük, bağnaz Kürtçülük, bağnaz Sünnicilik ve bağnaz Alevicilik birbirini güçlendirmekte ve siyasete damgasını vurmaktadır. Amerikan ve Avrupa emperyalistleri ülkemizde Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu'da tezgahladıkları milliyet ve din savaşlarının içine sürme gayretindedirler. Bu tehdit Türkiye'nin gündemine bir iç savaş etkeni olarak da getiriliyor. Allah boyu ver Mehmetçiğin kanını alışverişi. Ecevit nasıl olmuştur da Çiller'in çizgisine getirilmiştir? Öyle görünüyor ki Ecevit, ABD'nin Türkiye ekonomisini çökerten iç kargaşa tehditlerine boyun eğmiştir. Tek etkenin bu olmadığı görülüyor. Ecevit'in yalnız Fethullah Hoca'dan değil, ABD'den de ödül aldığı artık anlaşılıyor. ABD, Ecevit'e al apoyu ver Mehmetçiğin kanını demiş. Ve Ecevit de ne yazık ki oy toplamak için bu pazarlığı kabul etmiştir. Millete Ecevit dahil hiç kimse yalan söylemesin. CIA ve Mossad'ın apo teslimatı karşısında ödenen bedeller, verilen sözler bir bir ortaya çıkmaktadır. Kuzey Irak'ta kurulan ABD kuklası Kürdistan Devleti'nin ve ordusunun desteklenmesi bu sorumsuz alışverişin en vahim maddesidir. Ecevit kendi emelleri uğruna Türkiye'nin çıkarlarını tehlikeye atmaktadır. İncirliğin Amerikan saldırganlığına teslim edilmesi bu haysiyetli coğrafya için büyük bir lekedir. Mehmetçiğin Balkanlarda ABD emrine verilmesi bağışlanamaz bir gaflettir. İşte bütün bunlar Türkiye'nin içine itildiği tuzaktan manzaralardır. 19 Nisan'dan çıkış için oy ver. Değerli yurttaşlar, değerli emekçiler ve aydınlar, 18 Nisan günü sandığa işte bu koşullarda gidiyoruz. Şu andan itibaren her yurttaşa düşen görev, Türkiye'mizi erken seçimle içine itildi tuzaktan çıkarmaktır. Oylarımız da bu görevin hizmetinde olmalıdır. 6 ihanet değil, 6 ok. Bu çıplak gerçekler bizi karamsar yapmasın. Tarihimize bakınız. Bütün büyük çıkış yolları kör çıkmazlarda bulunmuştur. Bu bir toplum kanunudur. Türkiye yeniden tıpkı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi büyük bir çıkışın eşiğine gelmektedir. Tuzaktan çıkışın programı vardır. O program bizim 150 yıllık milli demokratik devrim tecrübelerimiz içinde oluşan 6 oktur. Artık yalancılıktan Atatürkçülüğün devri bitmektedir. Atatürk'ün önderlik ettiği Türkiye devrimini kalıcı sonuçlara götürmenin biricik programı 6 oktur. 6 ok yoksa Atatürk de yoktur. Türkiye bugün 6 ihanetle karşı karşıyadır. Sol Güç Birliği ve İşçi Partisi o 6 ihanetin karşısına Türkiye devriminin sınanmış programı ile çıkıyor. İkinci, cumhuriyetçilik değil, tekke, zaviye ve tarikatları kapatan, ağalığa, beyliğe son veren cumhuriyetçilik. İMF'cilik değil, bağımsızlık, ulusal devlet. Holdingçilik değil, halkçılık. Özelleştirmecilik değil, devletçilik, planlı ekonomi. Tarikatseverlik değil, laiklik. İdari maslahatçılık değil, devrimcilik. Tuzaktan çıkışın örgütlenme ve iktidar formülü. ABD ve holdinglerin tezgahladığı DSP, ANAP, MHP iktidarı tuzağın içindeki hükümet formülüdür. Ancak bu hükümetin sorunları daha da vahimleştireceği görülecek ve Türkiye yeni bir çözüm arayışına girecektir. Bu tuzaktan çıkışın iktidar formülü, sol güç birliği yoluyla kurulacak Cumhuriyet Devrimi Hükümeti'dir. 19 Nisan günü başlayacak mücadelenin hedefi budur. Türkiye'nin bu hedefe ulaşacak birikimi vardır. Ülkemize hükmedenler holdinglerden ve tarikatlardan vazgeçemedikleri için emperyalizme boyun eğiyorlar. Yoksa Türkiye başını dik tutabilecek, bağımsızlık ve bütünlüğü koruyabilecek olanaklara ve birikime sahiptir. İşçi Hareketi 1989 baharından beri göğsünü Cumhuriyet ekonomisine saldırıya siper etmiştir. Kamu çalışanları 1992 yılından beri ayaktadır. Mithat Paşalar, Namık Kemaller, Niyazi Beyler, Nazım Hikmetler, Cemal Gürseller, Deniz Gezmişler, Uğur Mumcular ve Eşref Bitlisler yaşıyor. Türkiye'nin bu devrimci birikimini 150 yıldır Taif'te boğmak istediler. Magosa kalelerine kapattılar. Kurtuluş Savaşı'nda idam fetvaları çıkarttılar. Bursa hapishanelerine kilitlediler. İdam sehpasına çıkardılar. Otomobiliyle havaya uçurdular. Uçağına sabotaj yaptılar. Ancak bu milletin bağımsızlık ve hürriyet iradesini kıramamışlardır. Bağımsız ve aydınlık gelecek ellerimizdedir. Aydınlık 17 Nisan 1999. İstikrarsızlaştırma operasyonunu göğüslemek 31 Ekim 1999. Türkiye'yi hedef alan yeni bir istikrarsızlaştırma operasyonu başlamıştır. Başlangıç tarihi Şemsi Denizler'e uygulanan suikasttır. Operasyonun arkasındaki güç tıpkı 1977-1980 dönemindeki gibi Süper NATO üzerinden ABD'dir. Şemsi Denizler ve Taner Kışlı'nın öldürülmesini mafya işi İBDA-C eylemi İran kaynaklı göstermek isteyenler bilerek veya bilmeyerek operasyonun hizmetindedirler. İyi niyetlere uyarmak yerindedir. Bu karartma faaliyetinde rol alanlar operasyonun devamına yardımcı oluyorlar. 1977-1980 istikrarsızlaştırma operasyonu. 1 Mayıs 1977'den sonraki istikrarsızlaştırma operasyonu da yolunu böyle açmıştı. Basındaki parmaklar her tertipten, her suikastten sonra çeşitli taşeron örgütleri ve ülkeleri gösterdi. Kamuoyunun dikkati oralara yöneltildi ve toplum bir şaşkınlık curcunasının içine itildi. Oysa CIA istasyon şefinin 12 Eylül sabahı Our Boys, bizim çocuklar dediği takım işlerini yürütüyordu. Susurluk soruşturmasında bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı gibi 1980 öncesinde ve sonrasında CIA'nin çocukları MİT'te önemli görevler işgal eden Hiram Abbas, Mehmet Eymür ekibi tarafından yönetiliyorlardı. Abdi İpekçileri, Doğan Özleri, istikrarsızlaştırma operasyonunun bir parçası olarak onlar öldürdüler. Ve o dönem Türkiye'yi yöneten hükümetlerin başında Demirel bulunuyordu. Ecevit de 1 Aralık Aziz'in temsilcisi olarak başbakan olmuştu. Kadro yine Türkiye'nin başındadır. Mehmet Eymür ta Amerikalardan görevini sürdürüyor. Demirel Cumhurbaşkanı, Ecevit de başbakandı ve istikrarsızlaştırma operasyonuna isim verilmiştir. Komuta kademesi 12 Eylül'ün kademesi değil. Ancak 12 Eylül öncesinden çok büyük bir fark var. Bugünkü komuta kademesinde Evrenler, Tahsin Şahin Kayalar bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 1996 sonbaharında ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürdistan projesini çökerten Bölge İttifakı'nın mimarıdır ve 28 Şubat 1997 kararlarını 1000 yıl sürdürme kararındadır. Özetle Cumhuriyet Devrimi meclisindedir, Atatürk'ün yolundadır. Esasen bütün sorunların düğümlendiği nokta da burasıdır. ABD ulusal devletleri yıkma programını uygularken Türk ordusunun başında Kemalizm istemiyor. Kriz bölgelerinde polis görevi yapacak, ulusal değerlerini yitirmiş, taşeron ruhlu kozmopolit bir kademe arıyor. Ancak bu yöndeki girişimler ABD açısından tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Orduya nifak tertipleri karaya oturmuştur. Bu durumda ABD'nin tek bir seçeneği kalmıştır. Komuta kademesinin direncini kırmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kuzey Irak'ta Kuk ve Kürt devletine razı olacak bir konuma getirmek, istikrarsızlaşma operasyonu en başta bunun için uygulanmaktadır. Hedefte ordu var. Açıkçası bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri doğrudan doğruya operasyonun hedefindedir. Bunu komuta kademesinde çok açık olarak gördüğü anlaşılıyor. Taner Kışla'nın cenazesine kitlesel katılım ve 29 Ekim günü Anıtkabir'deki Cumhuriyet'e bağlılık gösterisi istikrarsızlaştırma operasyonuna karşı kararlılığı ortaya koymuştur. ABD'nin orduyu denetleme girişimi. Türkiye'de 28 Şubat'ın asıl başlangıç tarihi olan 1996 sonbaharından beri ikili iktidar durumu var. Tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarındaki gibi dünya devletlerinin denetimindeki hükümet ile Kuvayi Milliye karşı iktidar odaklarını temsil ediyorlar. ABD erken seçim yoluyla Türkiye'yi bir tuzağa düşürmüş ve atak yapmıştır. Ancak yine de bir denge durumu vardır. Bu ikili iktidar durumu uzun süre devam edemez. ABD zamanın kendisine karşı işlediğinin farkındadır. Kuzey Irak'ta Kuk ve Kürt devletini resmileştirmek için acelesi vardır ve Türkiye'yi Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden de ayrıca sıkıştırarak doğuda teslim almak peşindedir. Bu durumda ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kuk ve Kürt devleti planına teslim almak için bu istikrarsızlaştırma operasyonu başlattığı görülüyor. İç ve dış tehdit unsurları. Bu ABD açısından var olan denge durumunu bozma girişimidir. Ordu her cepheden darbeye tahrik edilmektedir. Plana göre iktidarın bütününden sorumlu konuma getirilecek olan komuta kademesinin önüne dış ve iç tehditler konacak ve Kuk ve Kürt devletini kabul etmesi istenecektir. İç tehdit unsurları şöyle sıralanabilir. Ekonomiyi çökertmek, irtica ayaklanmaları, yeniden silahlı Kürt hareketi, dış tehdit ise Türkiye ile komşuları arasında çıkartılacak çeşitli boyutlardaki çatışmalardır. ABD'nin beklentisi, iktidarın bütününden sorumlu olan bir komuta kademesinin bu tehditlere boyun eğeceği ve en azından ABD'nin durumunu güçlendirecek bir uzlaşmanın sağlanacağı yönündedir. Bu hesap ne kadar doğrudur ayrıca tartışılabilir. Ancak ABD her durumda zamanın Türkiye'den yana olduğunu görmektedir. Diğer etkenler bir yana ulusal kuvvetler açısından belirleyici mesele halkın politik örgütlenme düzeyidir. Süreç ne yönde gelişirse gelişsin örgütlü halk ordunun direnme gücünü olumlu yönde etkileyecektir. Süper NATO'yu etkisiz kılmak. İstikrarsızlaştırma operasyonu boşa çıkartmak için Türkiye'nin iki önlemi vardır. Birincisi, operasyonun arkasındaki gücü etkisiz kılmaktır. Burada solcu sağcı demeden yurduna bağlı bütün güçlerin birlikte hareket etmesi günün ihtiyacıdır. Süper NATO etkisiz kılınmadan bu operasyonun önü kesilemez. Cumhuriyet Devrimi Hükümeti seçeneği. İkincisi, Türkiye olağanüstü bir hızla erken seçimle içine düşürüldü, ABD tuzağından çıkarak bir Cumhuriyet Devrimi Hükümeti yaratmak zorundadır. Bu meclisin, bu hükümetin Türkiye'deki biricik meşru zemini olan Cumhuriyet Devrimi'ne dayanmadığı, tam tersine bu zemini yıkıma uğrattığı apaçık ortadadır. Bu Bu meclis ve bu hükümetin ABD kaynaklı istikrarsızlaştırma operasyonu göstermek bir yana ona teslim olduğu da meydandadır. Bunları saptamak darbe kışkırtıcılığı değildir. Tersine ABD'nin denetimindeki kışkırtıcılar bu gerçeklerin saptanmasına karşı çıkarak orduyu erken bir hesaplaşmanın içine çekmek peşindedirler. Cumhuriyet devrimi hükümeti seçeneği olağanüstü koşulların gerektirdiği hızla yaratılabilir. Asıl önümüzdeki kısa sürede Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı olacaktır. Devrimci Meclis, Cumhuriyet Hükümeti 1921, 1924, 1961 çizgisinde yeni bir anayasa Türkiye'nin gündemine gelecektir. Millet, ordu, el ele. Bu süreçte millet ile ordu arasındaki bağların güçlenmesi can alıcı önemdedir. Amerikancı şer kuvvetlerini en çok rahatsız eden de budur. Çünkü millet ordu beraberliği, orduyu hedef alan istikrarsızlaştırma operasyonunu boşa çıkaracak, ABD'nin kışkırtmalarını önleyecek ve bir cumhuriyet devrimi hükümeti seçeneği yaratılmasına kadar Türkiye'nin ulusal güvencesini oluşturacaktır. Millet ile ordu beraberliği amaçsız ve programsız değildir. Bu beraberlik Atatürk yolundadır. Cumhuriyet devrimi rotasındadır. Altı o programı zeminindedir. Bütün mesele şimdi bu rotanın meclis ve hükümetini yaratmaktadır. Aydınlık 31 Ekim 1999. Çevik Bir'in Güvenlik Üretimi 5 Aralık 1999. Politika dünyamızın yeni siması Çevik Bir, Türkiye ekonomisinin getirildiği yeri bir cümleyle özetledi. Artık Batı için güvenlik üreteceğiz dedi. Kan satışı aşaması. Yakın zamana kadar üretim kavramını insan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla bağlantı olarak biliyorduk. Kavrayışımız buğday, demir, çimento ve benzeri üretimiyle sınırlıydı. Turgut Özal'ın eroin devrimi ülkenin vizyonunu değiştirdi, ufkumuzu açtı. Cumhurbaşkanı adayı Çevik Bir, şimdi ikinci büyük değişim programını açıklamaktadır. Süt ve yoğurt firmaları ile bazı yabancı sermayenin eline geçtikten sonra önümüze konan ekonomik faaliyet güvenlik üretimi oluyor. İşçi Partisi Türkiye ekonomisinin kitleri yani vücudunu satma ve eroin pazarlama aşamasından kan satışı aşamasına geldiğini saptamıştı. Çevik Bir bu saptamanın Amerikancasını dile getirmiş bulunmaktadır. Mehmetçiğin kanını satmak ne de olsa çoğumuzun kolay kolay içine sindiremeyeceği bir ifade oluyor. Bunun yerine Batı için güvenlik üretimi denmesi Batı'daki ekonomi biliminin ve halkla ilişkiler sanatının düzeyini de yansıtıyor. Sanallaşan ekonomi. Aslında Çevik Bir baş aşağı çevirerek de olsa emperyalist kapitalist sistemin geldiği aşamayı da olağanüstü özlü bir ifadeyle ortaya koymuştur. Sistem neresinden baksanız insan ihtiyaçlarından ve üretimden kopmaktadır. Ekonomik faaliyet ve üretim diye yapılan işler büyük ölçüde sanallaşmıştır. Söz gelişi Japonya limanlarından kalkan bir geminin içindeki mallar Amerikan limanlarına varıncaya kadar bilgisayar işlemleriyle sürekli el değiştirmekte, liste senedilenen kağıt parçalarının elden ele dolaşması işiyle uğraşanların sayısı 100 milyonları bulmakta, eroin ve silah üretimi ve satışı rekor düzeye ulaşmaktadır. Geniş bir pazar var. Bu sanallaşan kapitalist dünya ekonomisi içindeki işbirliğinde Türkiye'nin önüne konan ekonomik faaliyet ise güvenlik üretmek oluyor. Tarımı çökertilen, iç pazarı yıkıma uğratılan, bir avuç faizcinin ve rantçının diktası altına sokulan, Irak ambargosu ile dış ticaret olanakları daraltılan, artık tekstil ürünlerini ve benzeri satacak pazar bulamayan, eroine bağımlı hale getirilen Türkiye ekonomisine şimdi yeni bir kapı açılmaktadır. Türkiye kriz bölgelerinde Mehmetçiğin kanını pazarlayarak ekonomisini de canlandıracaktır. Mehmetçiğin kanı elbette bedava verilmeyecek. Bu bir satıştır, fiyatı vardır. Örneğin Bakü-Ceyhan boru hattı sayesinde Türkiye'ye dolar akacak. Görüldüğü gibi ilk bakışta ekonomik sanılan faaliyetlerin altında bile Türkiye'yi askeri çatışma odaklarına bağlayan projeler çıkmaktadır. Bu projenin Kuzey Irak'taki Kukla Kürdistan'ı himaye altına almak, Çeçenistan'daki terörü desteklemek, Çin'in Uygur bölgesine sabotaj timleri yollamak, Azerbaycan ve Özbekistan'da darbeler düzenlemek gibi üretim faaliyetlerinde kapsadığı açıkça ifade ediliyor. Kaldı ki arkada kalan yıllarda bu kapsamı kanıtlayan yeter kadar olgu bulunmaktadır. Demek ki Kafkaslar ve Orta Asya'daki rekabetin kızıştığı günümüz sürecinde Mehmetçiğin kanını satmak için çok geniş bir pazar hazırdır ve bizi beklemektedir. Burada şaşırtıcı olan İlhan Selçuk ve Ali Stilman gibi Cumhuriyetçi yazarlarımızın çıkarlarımızı Kafkaslar ve Orta Asya'da ABD ile birleştirmek politikasında diretmeleridir. Ancak Cumhuriyet gazetesinin Çevik Bir'in bütün girişimlerini yıllardır can siperhane desteklediği dikkate alınırsa Burada fazla şaşırmamak gerekiyor. Yeni üretim sisteminin efendileri. Batı için güvenlik üretimi hangi fabrikada, hangi tarlada yapılacak? Bu işi kim yapacak? Bu faaliyetin sanayi ve ticaret sermayesini ilgilendirmediği açıktır. Ancak bu faaliyetin yalnız ABD ve Avrupa devletleri açısından değil, Türkiye'nin yeni efendileri olan mafya, faizciler, rantçılar ve tarikat şeyhleri açısından da yaşamsal önemde olduğu yeni ekonomi politiğin temel gerçeğidir. Ekonomi üretimden koparken yasa dışı ekonominin beyleri ülke yönetiminin merkezine oturmuşlar ve sanayici ile tüccarı da sistemin kenarlarına itmişlerdir. Kan satışıyla kazanılacak dolardan mafya ve tarikatlar arasında paylaşılacaktır. En önemlisi bu sistemin güvenliğini sağlamak da Batı için güvenlik üretimine bağlıdır. Burada yeni ekonomi siyasal iktidar tablosu da biçimlenmektedir. Çevik Birin veya Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla sanayi ve ticaret burjuvazisi değil de yeni ekonominin patronları ilgilenmektedir. Güvenlik üretiminin siyasal rejimi. Sanallaşan ve üretimden kopan kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşirken, Türkiye ekonomisi de sanallaşıyor ve siyasal rejim mafyalaşıyor. Başkanlık sistemi, mafyalaşan sistemin çözümü olarak piyasaya sürülüyor. Güvenlik üretiminden doğan rantlarla palazlanan ve her şeyiyle yasa dışı bir zümre, ABD'nin dayatmalarından kuvvet alarak Türkiye'yi kriz bölgelerine iterken siyaseti de tekelini almak peşindedir. İkinci Cumhuriyet bunların programıdır. 28 Şubat içindeki turvası. Türkiye kendi kaynaklarıyla beslenen ve giyinen 7 ülkeden biri iken Mehmetçiğin kanını satma aşamasına sürüklenmiştir. 28 Şubat ekonomi politik açıdan bakarsanız aslında bu sürece direnmenin başlangıcıdır. Çünkü 28 Şubat 1996 sonbaharında ABD'nin Kuzey Irak'taki hakimiyet alanının Türk Silahlı Kuvvetleri Irak işbirliği sayesinde çökertilmesiyle başlamıştır. Çevik bir Batı için güvenlik üretim programıyla da 28 Şubat içindeki turba hattı olduğunu kanıtlamıştır. Nitekim bu programın asıl sahibi kriz bölgelerine müdahale şampiyonluğunu başlatan Turgut Özal, Tansu Çiller ve Doğan Güreş'tir. Orduyu pentagonlaştırma planı. Batı'ya güvenlik üreten bir Türkiye'nin kendi ordusu olmaz. Bu misyonu yüklenecek bir silahlı güç Kemalist devrimin ordusu olarak kalamaz. ABD'nin polis kuvveti haline gelir. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kabul etmediği ve kabul etmeyeceği kesinlikle budur. Çünkü Türk ordusu ulus devletin ordusudur, ulusal sanayi ve ticaretin yanındadır, ulusal piyasayı savunur. Yerli manlar haftaları yapan bir geleneğe bağlıdır. Yurtta barış, cihanda barış ilkesi ancak bu temel üzerinde yaşayabilir. Ulus devleti yıkacak bir programa hizmet etmek Türk ordusunu bitirir. Kendisini bitirecek bir güvenlik üretimine Türk ordusu hizmet etmeyecektir. Çevik Bir'in Türk ordusunu pentagonlaştırma planı ciddi bir tehdittir. Ancak tutmayacaktır. Ulusal devlet ve cumhuriyet devrimi ordusunu yıkma projesini başarısızlığa uğratacak birikim bu ülkede vardır. Halk Ordu Birliği bu birikimin somutlaşmasıdır. Aydınlık 5 Aralık 1999 18. ayrımın sonu sayfa 226.